Ayrım 25. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 233. Plaza Oteli'ndeki dairesinde Cali Vegas'taki kumarhaneleri telefonla aradı. Gerçekten de Charles Hampson'in borçları hala duruyordu. Tasarısını anlatmak üzere Gronwelt'i aramayı düşündü ama sonra fikrini değiştirdi. Vegas'ta kimse bilemezdi FBI'ın telefonlarını dinlediğini. O da Gronwelt'e New York'ta birkaç gün daha kalıp borçlarını ödemekte biraz geç kalmış olan bir iki müşteriye uğrayacağını söyledi yalnızca. Gronwelt kısa fakat anlamlı, kibarca istedi. Kalite tabii dedi, başka ne yapabilirdi ki zaten? İkisi de FBI'ın telefonu dinlemesi olasılığına karşı böyle konuştuklarını biliyorlardı. Fakat Gronwelt işareti görmüştü bile. Vegas'a döndüğünde bir açıklama isteyecekti mutlaka. Cali ise Gronwelt'in arkasından iş çevirmeye kalkışmadığı için rahat olacaktı. Ertesi gün Cali Charles Hemsey ile temasa geçti. Ama giyim merkezindeki bürosunda değil, Long Island'ın Roslyn Bandiyosu'ndaki golf kulüplerinden birinde. Bir araba kiralayıp erkenden kulübe varan Cali bir içki ısmarlayıp bekledi. Charles Hemsey görünene kadar iki saat geçti. Cali koltuğundan kalkıp kapıdan çıktığında Charles soyunma odasına gitmek üzere oyun arkadaşlarıyla çene çalmaktaydı. Hemsey'nin oyunculardan birine bir miktar para verdiğini gördü Cali. Enayi herif burada da yolunmuştu demek. Cali salına yaklaştı yanlarına. Charlie diye seslendi o içten Vegas tarzı konukseverliğiyle. Ne mutlu rastlantı bu. Elini uzattı, Hemsey ile tokalaştılar. Hemsey'nin suratının aldığı garip ifade Cali'yi gözünün ısırdığını ama nereden tanıdığını çıkaramadığını gösteriyordu. Cali Kanada Oteli'nden, Cali dedi. Cali Cross. Hemsey'nin yüz ifadesi yine değişmişti. Önce tedirginlikle karışık bir korku, sonra satıcı gülümseyişi. Cali en tatlı gülümseyişiyle Hemsey'nin sırtını sıvazlayarak ''Seni özledik yahu, ne zamandır nerelerdeydin? Ne rastlantı değil mi ama? Sanki rulette tuttuğun tek sayı çıkmış gibi.'' Hemsey'nin oyun arkadaşları birer ikişer kulübe girmeye başlamışlardı. Hemsey de arkalarından davrandı. Cali'den çok daha iri yapılı olduğundan yürüyüp gitti yanından. Cali engel olmaya kalkışmadı. Fakat sonra arkasından seslendi. ''Charlie, bir dakika, yardıma geldim buraya.'' Sesi yalvarırcasına değil ama içtenlik doluydu, fakat ses tonu demir gibi sertti. Bir an durakladı öteki ve Cali vakit kaybetmeden yanına vardı. ''Charlie, bak şimdi, tek bir kuruş çıkmayacak cebinden bu iş için. Senin Vegas'taki tüm markörlerini sildireceğim. Hem de sen 5 kuruş ödemeden. Bütün istediğim kardeşinden bir iyilik.'' Charlie'nin kocaman ablak suratı sarardı ama başını salladı. ''Ağabeyimin o markörlerden haberi olmasını istemiyorum. Mahveder yoksa beni. Sakın ha ağabeyime bir şey söyleyeyim demeyin.'' Cali yumuşak, neredeyse hüzünlü bir sesle ''İyi ama Charlie, kumarhanelerin sabrı taşmak üzere. Bundan sonra tahsildarlara kalır iş. Bilirsin nasıl çalışırlar bu adamlar. İş yerine giderler, rezalet çıkarırlar, paralarını isterler bar bar bağırıp. 2 metre boyunda, 120'şer kilo ağırlığında, 2 tane eli para para diye bağırınca biraz siniri bozulur insanın doğrusu.''
''Ağabeyim korkmaz onlardan,'' dedi Charles Hemsey. ''Kuru gürültüye pabuç bırakacak cinsten değildir. Hem bir sürü tanıdığı vardır.''
''Tabii tabii,'' dedi Cali. ''Yani sen istemediğin takdirde sana bir şey ödetemezler tabii. Fakat yine de ağabeyinin kulağına gider ve ister istemez bu işin içine karışmış olur falan. Bak, sana söz veriyorum. Ağabeyinden benim için bir randevu alırsan Zanadu'daki bütün markörlerini dondururum. İstediğin zaman gelip oynarsın. Yine eskisi gibi her şey otelin hesabına. Ama artık markör imzalamak yok. Peşin parayla oynarsın. Kazanırsan zamanla markörlerindeki borçların bir kısmını ödersin. Fena mı yani?'' Cali sözünün burasında özür dilermişçesine bir el hareketi yaptı. Charlie'nin açık mavi gözlerinin ilgiyle parladığını gördü. Bir yıldır Vegas'a uğramamıştı adamcağız. Bir hayli özlemiş olmalıydı oradaki eğlenceyi. Cali Vegas'la golf oynamak için otelden hiçbir zaman ikram beklemediğini hatırladı Charlie'nin. Demek ki golfe o kadar düşkün değildi.
Dejenere kumarbazların birçoğu Zanado Oteli'nin golf alanında sabah saatlerini geçirmeye bayılırlardı. Bu adam ise hiç uğramazdı. Yine de çekiniyordu Charlie.
''Abi nasıl söylenecek bu işi?'' dedi Carly. ''Ama hiç olmazsa benden duyacak, tahsildarlardan değil. Beni de bilirsin. Hiçbir zaman çizmeyi aşmam.''
''Peki neymiş bu istediğin küçük iyilik bakalım?'' diye sordu Charlie.
''Gerçekten çok küçük bir iş.'' dedi Carly. ''Önerimi duyar duymaz hemen razı olacaktır abin. Hem de seve seve, merak etme.'' Charlie mahzun mahzun gülümsedi.
''Pek sevineceğini sanmam.'' dedi. ''Her neyse, gel içeri de bir iki kadeh bir şey atalım konuşurken.''
Bir saat sonra Carly New York'a dönüyordu. Charlie kardeşiyle telefonda konuşup randevuyu ayarlarken başında durmuştu. Charles Hemsey'i binbir dereden su getirip tavlamıştı. Vegas'taki tüm markörleri halledeceğini, kimsenin onu borçlarından ötürü rahatsız etmeyeceğini söylemişti. Bir dahaki gelişinde en iyi daireyi verecekti Charlie'ye. Her şey otelin ikramı olacaktı. Ve üstelik uzun bacaklı, sarışın bir İngiliz kızı da vardı. Nefis bir İngiliz aksanı konuşan ve görülmemiş güzellikte kıçı olan bu kız, Zanado Oteli kabare gösterisindeki dansçıların en iyisiydi. İşte bu kızla bütün bir gece kalabilecekti Charlie. Charlie bayılacaktı bu kıza, kız da ona. Böylece Charlie'nin ayın sonunda Vegas'ı ziyareti kararlaştırıldı. Carly onunla işini bitirdiğinde, Charlie yağ yerine bal yediğini sanıyordu. Carly önce plazaya uğrayıp yıkandı, üstünü başını değiştirdi, arabayı bıraktı, giyim merkezine yürüyerek gidecekti. Odasında en güzel Cy Devore kostümünü çekti üstüne, altına ipek bir gömlek giymiş, muhafazakar görünüşlü kahverengi İskoç desenli bir kravat takmıştı. Gömleğinin kollarına düğmelerini geçirdi. Kardeşi Charles'tan Ellie Hemsey hakkında hayli geniş bir bilgi sahibi olmuştu. İlk izleniminin kötü olmasını istemiyordu. Giyim merkezinin sokaklarından geçerken sokakların pisliği ve üstündeki insanların kırışık, çökük suratları Carly'yi tiksindirdi. Metal askılardan sallanan rengarenk giysiler, siyahların ya da kırmızı suratlı ay yaş tipli hamalların ittiği el arabaları içinde taşınıp duruyordu. Karşıdan karşıya kovboylar gibi geçiyor, trafiği durduruyor, yayaları ezecekmiş gibi üstlerine geliyorlardı. Bir çölün kumları ve çalılıkları gibi yerlere atılmış gazetelerin, yiyecek artıklarının, boş şişelerin çöplüğü içinde bata çıka sürüyorlardı el arabalarını. Tıklım tıklım kaldırımlarda nefes alacak yer kalmamıştı. Binalar göğe doğru yükselen gri kanser tümörleri gibiydiler. Carly bir an için Merlin'e hissettiği sevgiden pişmanlık duydu. Nefret ediyordu bu kentten. Bir insanın burada isteyerek yaşayabileceğini akla almıyordu. Bir de tutup Vegas'la alay ederlerdi. Kumarıyla falan. Hah, hiç olmasa kumar sayesinde temiz tutuluyordu kent. Hemsey'nin binasının girişi ötekilerden daha temizceydi. Asansörün bulunduğu holün beyaz fayansları üzerindeki isin kalınlığı daha azdı. ''Uf, amma boktan bir iş bu be'' diye düşündü Carly. Fakat altıncı katta asansörden indiğinde fikrini değiştirmek zorunda kaldı. Resepsiyoncu ile sekreter kız Vegas düzeyinde değillerdi ama Ellie Hemsey'nin çalıştığı dairenin hiç eksik kalır yanı yoktu. Ellie Hemsey'nin ise boş verilecek bir adam olmadığını bir bakışta anladı Carly. Ellie Hemsey her zamanki gibi siyah ipek bir kostüm giymiş, kar beyaz gömleğinin üstüne de inci gibi parlayan bir gri kravat takmıştı. Carly konuşurken kocaman kafası pür dikkat eğilmiş dinliyordu. Çukur gözleri hüzünlü gibiydiler. Fakat enerji ve gücü kendiliğinden dışarı vuruyordu. Zavallı Merlin diye düşündü Carly, tam dalaşacak adamı bulmuş. Carly durumun izin verdiği oranda kısa kesmeye çalıştı. Gayet ciddi bir iş adamı havası takınmıştı. Ellie Hemsey'den kibarlık, nezaket gösterileriyle bir şey koparılacak gibi değildi. ''Buraya iki kişiye yardım etmek için geldim.'' dedi Carly. ''Biri kardeşiniz Charles, öteki ise Merlin adında bir dostum. İnanın bana tek amacım bu. Benim onlara yardım edebilmem içinse sizin ufak bir iyilik yapmanız gerekli.''
Hayır diyecek olursanız yapacak bir şeyim kalmaz. Fakat hayır deseniz bile kimseye zararı dokunacak herhangi bir şey yapacak değilim. Her şey aynı kalacak. Ellie Hemsey'e konuşma fırsatı vermek için bir an durakladı. Fakat o kocaman yaban öküzü kafası dikkat kesilerek donmuş gibiydi. Kasvetli gözleri bir an için oynamadı bile. Kalli devam etti. Kardeşiniz Charles benim temsil ettiğim Vegas'taki Zanado Oteli'ne 50 bin dolardan fazla borçlu bulunuyor. Öteki yerlere de toplam 250 bin dolar kadar. Hemen şunu söyleyeyim ki otelimiz hiçbir zaman bu borcu için baskı yapmaya kalkışmayacaktır ona. Çok iyi bir müşterimizdir ve çok iyi kalpli bir insandır. Ancak öteki kumarhaneler biraz daha ters davranabilirler. Yine de siz bağlantılarınızı kullandığınız takdirde zorla bir şey ödetemezler kardeşinize. Ne var ki o zaman da siz o tanıdığınız kişilere borçlu durumda kalırsınız ki şimdi benim sizden isteyeceğimden çok daha fazlasına mal olabilir ileride bir gün. Ellie Hemsey içini çekip yumuşak fakat etkili sesiyle sordu.
Kardeşim iyi bir oyuncu mu bari?
Pek sayılmaz dedi Carly ama bir şey fark etmez. Herkes kaybeder. Hemsey yine içini çekti.
İşte de daha iyi değil zaten. Onun hisselerini alıp kurtulacağım ondan sonunda. Kendi öz kardeşimi kovacağım yanımdan. Şu kumar ve kadın merakı yüzünden başıma dert açmaktan başka bir işe yaramıyor. Gençliğinde çok iyi bir satıcıydı. Hatta en iyisiydi diyebilirim. Ama artık yaşı çok ilerledi ve ilgisini de yitirdi işine karşı. Bilmem artık ona yardımım dokunabilir mi? Kumar borçlarını ödemem kesinlikle. Kendim oynamıyorum. Çünkü zevk almıyorum oyundan. Neden onun zevkinin bedelini ödeyeyim?
Ben sizden böyle bir şey istemedim dedi Carly. Otelimiz onun diğer kumarhanelerde birikmiş tüm markörlerini satın alır. O da bizim kumarhanede oynayıp kazandığı zaman öder. Artık ona kredi açamayız ve Vegas'la başka hiçbir kumarhaneye de kredi verdirtmeyiz. Yalnız nakit karşılığı oynadıkça fazla zarara giremez. Onun için daha iyidir böylesi. Oyunculara markör imzalatıp kredi açmak bizim için iyi olduğu gibi. Ona bu iyiliği yapabiliriz. Hemsey hala dikkatle izliyordu Carly'yi.
Ama kardeşim oyuna devam edecek öyle mi?
Onu hiçbir zaman alıkoyamazsınız kumardan dedi Carly. Onun gibi sürü de insan vardır. Sizin gibi ise çok az. Gerçek yaşam artık eskisi gibi heyecan vermiyor ona, ilgisini çekmiyor. Gayet olağan bir şeydir bu durum. Ellie Hemsey başıyla onayladı. Bir yandan da kocaman kafasının içinde evirip çeviriyordu Kalli'nin önerisini.
Peki ama bu sizin için de fena bir pazarlık sayılmaz dedi. Siz de söylediniz ki kimse kardeşimin borçlarını zorla ödetecek değil. Bu durumda feda ettiğiniz bir şey olmuyor demektir. Buna karşılık benim enayi kardeşim cebinde 10-20 bin dolarla size geldiğinde hepsini kasaya indireceksiniz. Öyle değil mi?
Kalli gayet dikkatli. Başka bir şekilde de olabilir ama dedi. Kardeşiniz daha fazla markör imzalayıp çok daha fazla borca girebilir. Bazılarını alacaklarını tahsil etmek için daha çok baskı yapmaya itebilecek kadar. Kardeşinizin Vegas'tan uzun süre uzak kalamayacağını söylüyorsam bana inanın. Kanında var bu. Onun gibi dünyanın dört bir köşesinden insanlar geliyor Vegas'a. Yılda 3-4 kere. Nedendir bilmem ama geliyorlar işte. Sizin de benim anlayamadığımız bir şeyler ifade ediyor Vegas onlara. Sonra unutmayın ki markörlerini satın almak bir şeylere mal olacak bana da. Bunları söylerken bir yandan da önerisini Gronwelt'e nasıl kabul ettirebileceğini düşünüyordu Carly. Fakat bunu sonra düşünürdü.
Peki neymiş benden istediğiniz iyilik?
Sonunda gelmişti soru. Aynı yumuşak fakat etkili bir sesle. Sanki bir azizin sesiydi. Öylesine bir vakar ve sükunet taşıyordu. Carly etkilenmiş ve ilk kez biraz kaygılanmıştı. Belki de olmayacaktı bu iş. Oğlunuz Paul dedi Carly. Dostum Merlin'in aleyhinde ifade vermiş. Merlin'i hatırlayacaksınız. Hayatı boyunca mutlu etmeyi vaat etmiştiniz hani. Bunları söylerken sertleştirdi Carly sesini. Karşısındaki adamın güçlülüğü sinirine dokunuyordu. Para kazanmaktaki muazzam başarıdan, sıfırdan milyonlara yükselişinden, sırtında aptal bir kardeşi taşırken düşman bir dünyada kazandığı zaferlerden edindiği bir güçlülüktü bu. Ellie Hemsi Carly'nin kinayeli konuşmasına kapılıp tepki göstermedi, gülümsemedi bile, hala dinliyordu. Oğlunuzun tanıklığı Merlin'in aleyhindeki tek ifade oluyor. Tabii anlıyorum, Paul korkmuş olmalı. Birden kendini izleyen karanlık gözlerde tehlikeli bir pırıltının yanıp söndüğünü fark etti Carly. Bir yabancının oğlundan ilk adıyla ve neredeyse aşağılayıcı bir tonda söz etmesine kızmıştı. Carly tatlı bir gülümseyişle karşılık verdi. Muhakkak ki çok iyi bir insan oğlunuz Bay Hemsi. FBI'ya bu ifadeyi vermesi için oyuna getirildiği, hatta tehdit bile edildiğinden hiçbirimizin kuşkusu yok. Bir iki ünlü avukata danıştım. Büyük jüri önünde ilk ifadesinden geri dönebileceğini, FBI ile başı derde girmeden jüriyi kuşkuda bırakacak bir şekilde ifade verebileceğini, hatta ilk ifadesinden tamamen cayabileceğini söylediler. Karşısındaki yüzü inceledi, hiçbir şey belli olmuyordu. Herhalde oğlunuzun muafiyeti vardır diye devam etti Carly. Yargılanmayacaktır. Askerlik hizmetinden kurtulmasını da sağladığınızı sanırım. Bu işten tamamen zararsız çıkacaktır yani. Bize bu iyiliği yapacak olursa bu durumunda hiçbir değişiklik olmayacağına söz veririm size. Ellie Hemsi şimdi değişik bir tonda konuşuyordu. Daha güçlü, o kadar yumuşak değil fakat ikna edici, satıcı sesiydi. İsterdim yapmayı dedi. O Merlin denilen adam çok iyi bir adam. Bana yardım oldu. Ona ebediyen müteşekkir kalacağım. Carly karşısındakinin ebediyen sözcüğünü hayli sık kullanan biri olduğunu fark etmişti. Yarım jest yoktu bu adamda. Merlin'i hayatının sonuna dek mutlu etmeye söz vermişti. Şimdi de sonsuza dek müteşekkir olacaktı. Yükümlülüklerinden sıyrılmaya çabalayan alacaklı numarası. Karşısındaki herifin Merlin'i enayi yerine koyması ikinci defa öfkelendirdi Carly'yi. Fakat anlayışlı bir gülümsemeyle dinlemeye devam etti. ''Yapabileceğim hiçbir şey yok.'' dedi Hemsi. ''Oğlumu tehlikeye atamam. Karım katiyen affetmez beni. Onun her şeyidir oğlumuz. Kardeşim ise yetişkin bir insandır. Ona kim yardım edebilir artık? Bundan sonra artık ona kim yol gösterebilir? Fakat oğlumun korunması gereklidir daha. Benim önde gelen sorumluluğum odur. Ondan sonra inanın bana Merlin için her şeyi yaparım. 20 yıl ya da 30 yıl sonra bile onu hiç unutmayacağım.'' ''Bu iş bir geçsin, benden ne dilerseniz dileyin.'' Bay Hemsi masasından kalkıp elini uzattı. İri yapılı vücudu minnet ile kaygı karışımı bir ifadeyle öne doğru eğilmişti. Carly sırıttı, uzanan eli sıktı. ''Oğlunuzu bilmem ama kardeşiniz dostumdur. Ayın sonunda Vegas'ta beni ziyarete geliyor. Ama merak etmeyin, onu kollarım, başını derde sokturmam.'' Ellie Hemsi'nin yüzündeki düşünceli ifadeyi görünce sonuna kadar gitmeye karar verdi. ''Bana yardımınız olmayacağına göre'' dedi. ''Benim de Merlin'e iyi bir avukat tutmam gerekecek. Herhalde mıntıka savcısı size Merlin'in suçunu itiraf ederek tecilli bir hüküm giyeceğini söylemiştir. Böylece oğlunuzun tekrar askere çağrılmasına gerek kalmadan her şeyi olup biterdi. Ne var ki Merlin itirafta bulunacak değil, bu yüzden mahkemeye verilecek. Oğlunuz da açık duruşmaya çıkıp tanıklık etmek zorunda kalacak. Her şey gazetelere yansıyacak, hayli gürültü kopacak. Biliyorum bu sizi rahatsız etmez ama gazeteler oğlunuz Paul'un şimdi nerede olduğunu ve ne yaptığını öğrenecekler. Size kim ne vaat etmişse etmiş bana vız gelir. Oğlunuz eninde sonunda askere çağrılacaktır bu durumda. Gazeteler işin peşini bırakmayacaklardır çünkü. Ayrıca siz ve oğlunuz düşman kazanmış da olacaksınız. Sizin deyiminizle hayatınızın sonuna dek mutsuz edeceğim sizi. Bir kez tehdit açığa çıkınca Hemsi arkasına yaslanıp Carly'ye dikti gözlerini. Asık suratında kızgınlıktan çok hüzün okunuyordu. Carly biraz daha bastırdı. Tanıdıklarınız varmış. Açıp telefonu sorun onlara, beni sorun. Zanado Oteli'nin patronu Gronwelt hesabına çalıştığımı söyleyin. Onlar da size katılıp Gronwelt'i aramaya karar verirlerse yapabileceğim bir şey kalmaz. Ama siz onlara borçlu duruma düşersiniz, o kadar. Hemsi arkasına yaslandı. Oğlum istediğinizi yaparsa her şeyin yolunda gideceğini mi söylüyorsunuz? Garanti ediyorum dedi Kalli. Askere çağrılmayacak öyle mi?
Onu da garanti ederim dedi Kalli. Sizin gibi benim de Washington'da dostlarım var. Ama benimkiler sizin dostlarınızın yapamayacağını yapabilirler. Hiç değilse sizinle bir bağlantıları olmadığı için.
Ellie Hemsi Kalli'yi kapıya kadar geçirdi. Teşekkür ederim dedi. Çok teşekkür ederim. Söylediklerinizi bir kez daha düşünmem gerek. Sizinle sonra temas kurarım.
Kalli'yi uğurlarken bir kez daha el sıkıştılar.
Ben plazada kalıyorum dedi Kalli. Yarın sabah da Vegas hareket ediyorum. Onun için bu gece beni arayabilirseniz çok müteşekkir kalırım.
Fakat Kalli'yi arayan Charles Hemsi oldu. Sarhoştu ve keyfinden uçuyordu Charlie.
Seni gidi poşt herif seni. Nasıl yaptınsa kardeşim her şeyin tamam olduğunu söyledi bana. Seninle tamamen hemfikirmiş.
Kalli gevşedi. Ellie Hemsi durumunu kontrol etmek için oraya buraya telefon etmişti anlaşılan. Grunwald de Kalli'nin manevrasını desteklemiş olmalıydı. Grunwald'e karşı muazzam bir sevgi ve minnet doldu içi.
Charlie harika dedi. Ay sonunda Vegas'ta görüşürüz. Hayatının en güzel günlerini geçirteceğim sana.
Kaçırır mıyım hiç dedi Charlie. O dansçıyı da unutma sakın.
Unutmam dedi Kalli. Sonra giyinip yemeğe çıktı. Restoranın girişindeki paralı telefonlardan birinden Merlin aradı.
İşler yolunda, yalnızca bir yanlış anlama yüzünden olmuş her şey. Sen paçayı kurtardın say kendine.
Merlin'in sesi uzaktan geliyormuş, neredeyse oralı değilmiş gibiydi ve Kaldi'nin beklediği kadar minnet dolu değildi.
Teşekkürler dedi Merlin. Yakında Vegas'ta görüşürüz. Ve kapadı telefonu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 242.